Ayrım 29.
Şahane olmuş pastamız enişte, diyor tüm generale. Paşa duymazdan geliyor. Çünkü Müjgan'ın duyduğunu, sinirlendiğini, sinirini yatıştırmak için de "Hıh, sanki kendileri yaptırdılar." demeye getirerek alayla gülümsediğini görüyor. "Şampanyalar," diye kükrüyor İlhan. Gözleriyle emekli albayı arıyor. Yok, emekli albay kız kardeşini çişe götürdü. Bu en önemli anı feda edebilmesi için daha önemli anlar peşinde olması gerek. "Nerede Ertürk?" diyor Gönül Hanım ağlayan sesiyle. Garsonun birini sırtından iterek "Şampanyalar gecikti," diyor. Ayşen'le Ercan kim götürdü onları oraya? Pastanın başında hazır olda duruyorlar. Boru seslerinin susmasını bekliyorlar. Boru sesleri dinliyor. Bir kez daha love story ama bu kez iyice ağır turda. Sanıyorum gözlerimi birinci kattan kesilen ilk lokmanın Ayşe'nin ağzına verilişini görmemek için yumdum. Şimdi salt sesler, incinin sesi, resim çekilsin, şimdi çekilsin diye haykırıyor. Gönül Hanım, daha işkembe çorbası verilecek, sonradan diyor. Bir şişe patlıyor, köpüklü şarap şişesi, biri daha patlıyor. Gözümü açtım, Müjgan, Eytin Hanım ve Gönül Hanım 9 katlı pastanın yanında duruyorlardı. Küçük küçük kestikleri dilimleri kocaman tabaklara koyup garsonlarla masalara, ayakta bekleşenlere gönderiyorlardı. Kesme, bölme işini garsonlara bırakmıyorlar. Ayşen töreni tamamlamış, omuz başımda dikiliyor. Kocası da onun omuz başında. İşkembe çorbası da verilecekmiş, duydun mu bey, dedi yaşlıca bir kadın. Kayınvaliden bu kadına utangaç gülümsüyor. Bir şeylerde kendisinin bildiğini belirtmek üzere, evet efendim diyor, malum içildi. Orkestranın önüne zayıf iki kız çıkmış. Biri sağ, öteki de sol kolunu yukarı kaldırmış, iki yana sallanarak cimbombom, cimbombom diyorlar. Cırlak sesleri var. Başım çatlıyor. Eytin Hanım cimbombomları duyar duymaz pasta paylaştırma görevini bir yana atıp ortada kalan dar boşluğa fırlıyor. El çırpıyor. Herkesi yeniden piste çağırıyor. Haydin all together, haydin all together. Hayrettin eniştesine öpücükler gönderiyor. Yeğeni Yılmaz'a gel haydi oynayalım, dikilip durma öyle kazık gibi. Idiot diye bağırıyor. Reklamcı kadın oyuncu kocasını sırtından piste itiyor. Sonra tıkınırsın. Pasta mı görmedin oğlum? Budalalığına en çok kendisi gülen Yılmaz, halasına katılmadığı için Eytin Hanım da bankacıyı yakalıyor. Bankacının yuvarlak gövdesi Eytin Hanım'ın zıplamalarıyla uyumda güçlük çekiyor. O da olduğu yerde sallanarak Eytin Hanım'a el çırpıyor. Herkes apaçık işte. Olduğu gibi tanımadığım, huyunu suyunu iyice bilmediğim çok kalabalık bir toplulukla bir yolculuğa çıkmış gibiyim. Frenleri patlamış bir kalabalık. Cimbombomlar arasında kurtuluyorum masadan. Ayşe'nin irkilen sesini duymak istemiyorum. Ömer abi. Bir fakültenin koridorundayım. Körpecik, çekingen bir ses. Ömer abi diye sesleniyor. Dönüyorum. Hayranlığına sevda bulaşmış bir çift 19 yaş gözü. Ayşe'nin başka biri olmaya hevesli, biraz da ürkek bakışları. İnsana bu ürkekliği silme, o hevesi de besleyip büyütme duygusu veriyor. Duygunun yetmeyeceğini biliyorsun. Pastalı, peşmel balı masadan kalkarken Ayşe'nin eli kolumu tutuyor. Ömer abi. Sonun sonu bir dilek gibi. Ömer abi gitmeyin. Gözlerim istencimi kanıtlıyor. Ayşe'nin yüzüne, gözlerine değil, onun koluma tutunmaya çalışan pırlanta halkalı sağ eline takılı kalıyor. Kolumu o elin altından sıyırıyorum. Orkestra, cimbombomun son noktasına tokmağı indirirken sevgisizliğe yepyeni doğmuş bir sestir duyduğum. Pek çok sancının ardından nur topu gibi doğuvermiş madensi bir ses. Konfetiler yerde sürünürken kimsesiz olmak zor. O saat geldiğinde en çok size düşman olabilirim. Ercan'a teşekkürlerimi sunarım. Müjgan'a teşekkürlerimi sunarım. Gönül Hanım'a, reklamcı kadına, Pierre Lotti, Keşanlı Ali Kırmızı adama teşekkürlerimi sunarım. Hayrettin Özkan'ın bu bir tabur askeri peşimize düşüyor. Beni Ayşen'den, Ayşen'i benden kurtarıyor. Kurtarıyorlar. Pasta yemediniz Ömer Bey. Pasta yemedin Ömer. Pastadan yemelisiniz beyefendi. Pasta profesörüm. Yahu pastadan bir lokmacık tatmadan nereye? Kıvıl kıvıl kurtçuklarla dolu bulanık suyu bu çığlıklar koparken yüzerek geçtim. Onlar Ankara tavası üstüne peşmel bayı ardından da beyaz kremalı pastayı yutarlarken ağzından köpükler saçan şarap şişelerinden birini de ter içinde masaya dönen bankacı yakalamış başına dikiyordu. Tezel neredesin? İçmenin ilmini öğrenmemişlere en azından bunu öğretebilirdin. Öyle ya, senin öğretmek istediğin bir şey yoktu. Böylece benim de o saat geldiğinde en çok size düşman olabilirimi değerlendirmeme yer yok. Çıkarken kullandığımız asansörü inerken kullanmak istemiyorum. Çünkü asansöre o sırada başları örtülü iki kadınla tepesi takkeli adam biniyorlar. Hatta başı örtülü kadınlardan biri geri dönüp düğün salonunun kapısına doğru namazda selam verilirken iki yana tükürüldüğü gibi "Tüh, ne şıllık olmuş Remzi'nin kız kardeşi o gavur ellerinde, tüh tüh" diye tükürüyor. Asansörü onlara bırakıyorum, merdivenlere yürüyorum. Ölgün bir ışıkta basamakların sarımtırak yeşil halıları. Halılar döne döne iniyor. Döne döne iniyorum. Konfetiler yerde sürünürken zor olan neymiş? Ara katlardan bir yerde ikinci mi üçüncü mü kale duvarı gibi iki yanı yüksek yapılarla korunmuş dar sokağa bakan merdiven penceresi önünde bir kıpırtı. Orada duran biri. "Gidiyor musunuz hocam?" Tuncer. Yukarıdaki salonun sigara dumanından mı, çok içmekten mi, ağlamaktan mı yoksa gözleri kan çanağı. Tuncer ağlamaz, sigara dumanından. "Evet Tuncer, cim bombomlar bitti, pasta da dağıtılıp bitti. Üst katlarına el sürülmeden. Neye yeni doğmuş bir sesli gelinin sesi? Tuncer'in kan çanağı gözlerine, katlar arası bir pencerenin önünde pan yapmış asansör örneği asılıp kalmışlığına bakarken bomboşum. Aslında ne yapsam ne etsem onun kürsümün karşısına geçip inin aşağı inin aşağı bizimle yürüyünlerini unutamıyorum. Bu nedenle Tuncer'e yanıtım alışılmıştan öte soğuklukta bir yanıt oldu. Bense sizinle konuşmak istiyordum hocam. Yarın ya da başka bir gün. Tuncer'in buraya adam akıllı mutlu girip hemen hemen mutsuzlaşan yüzünü daha fazla görmek istemiyorum. Merdivenleri hep iniyorum. Tuncer de birkaç basamak inmek zorunda kalıyor. Hocam, yarın nerede olacağımı bilmiyorum. Burada. Çok sıkıldım ben. Çıkıp gidiyordum ama... Çıkıp gidiyorsan çıkıp git. Yıldız'ı çok seviyorsan onun yanına koş ya da. Merdiven aralığında dikilip durmaktan daha sağlıklı bir şey yapmış olursun. Bir aşkı yaşarsın. Başarabiliyorsan bunu küçümseme. Konfetiler yerde sürünürken, sürününe dek. Sokaktaki erlere ve polislere bakıyordum. Bir dakika, beni dinleyemez misiniz? Çok konuşuyor bu Tuncer, her zamanki gibi. İşte hala konuşuyor. Bizim düğünümüzde böyle bir şey olmalıydı. Çok mu heyecanlıydım, çok mu sarhoş, ayrımına varamamışım. Sanki bu topluluk içine ilk kez girmiş gibiyim hocam. Sonra, şimdi yani, buradan çıkınca kapısında nöbetçilerin beklediği bir eve nasıl gireceğim? Giremeyecek gibiyim. Yıldız'a çok sıkıldığımı, bunaldığımı ama çok bunaldığımı söyledim. Neden diyor, neden diyorsa hocam. Soluk soluğa bana yetişmişti. Neredeyse önümü kesen bir sabırsızlıkta. Yine de fakülte sıralarındaki sabırsızlığını ince süzgeçlerden geçirmiş bir Tuncer bu. Geçirmediyse de geçirmenin ta içinde, epeydir. Sanki Lozanlı günlerinden başlayarak hep buna özen göstermiş, bu pencerenin önünde bile buna özen göstermekteydi. Değil, bu benim avuntum. Her öğretim üyesi gibi benim de öğrencilerinde bir şeyler yeşertebildiğini yakından görme özlemim. Ne var ki bu özlemle avunulabilecek bir gecede değiliz. Başımsa çatlıyor, konfetlerin yerde sürüneceği saati beklemeye söz vermedim ki ben. Şimdi konuşamayız Tuncer, sabah. Tuncer iki basamak yukarıda kalıyor. Ben Tuncer'i bırakıyorum. Bir an önce sokağa çıkmalıyım. Bir an önce eve, Aysel'e. Ben bunu çok daha önceden düşünmüştüm. Aysel telefonu yüzüme kapattıktan sonra ne yapmıştır? Sonra polis Ahmet'i rastlamıştım. Sonra İlhan onu benim önümde küçültülmüştü. Sonra Ahmet'in dal kavukluktan düşmanlığa değişen bakışını görmüştüm. Sonra İlhan benim koluma girmişti. Ahmet'in o bakışını görmemişti. Sonra iki kadeh susuz rakı içmiştim. Ardından da çok sulu bir rakı. Sonra düğün pastası. Artıklarla dolu bir masa. Sonra Tuncer. Tuncer miydi o? Sonra ne yaptı Tuncer? Az önce ağlamış. Çok içmiştir ondan. Bir düğün gecesinde herkes sırayla ağlıyorsa çok içmiş olmaktandır. Hem çok içmiş olmaktan hem adet yerini bulsun diye. İlhan ağladı. Ayşen ağladı. Kayınvalidemin gözleri zaten nicedir sulanıyor. Ama bu gece mutluluktan ağladığını sanıyorum. bulunuyor. Tezelinkini saymazsak var mı yok mu o çocuk? Bir tanecik torununun düğünü. O da ağladı tabii. Sonra Nuriş hanımefendi de ağladı. Anadır ağlanmaz mı? Hakan ne zaman vuracak abisini? Müjgan nikah kıyılırken ağladı. Güzel. Tam sırasında ve kocacığım kocacığım diyerek rimelli kirpiklerini kırpıştırırken tam Müjgan gibi ağladı. Müjgan bir kez de yedek subay ölür de ile tepinirken ağladı. O tepinmeden masaya dönünce yani ay gülmekten gözlerimden yaş geldi çocuklar diyerek ağladı. Tüm general Hayrettin Özkan çoğu kimsenin sevinçten ağlamasına baka baka geğiriyor. O da ağlayacak. Ama ancak baş kaldıran Hakan'ı dize getirdikten sonra çünkü her şeyden önce vatan. Her şeyinde bir zamanı var. Her şey sırayla. Tüfek ikiye ayrılır. Tahta kısmı, demir kısmı. Bu Ercan'ın bir babası var Ömer abi. Görmelisiniz. Onun için her şey ikiye ayrılıyor. Tüfek gibi. Tahta kısmı, demir kısmı. Ayşen böyle demişti. O gün... Aysel bizi iğneleyici bir gülümsemeyle siz iki kazazede şimdi daha iyi anlaşırsınız diye baş başa kırarak çıkıp gittiği zaman... Sen kıvır dudağını kıvır. Gencecik bir kızın kaç yıllık kocasının acısına, herkesin acısına sırt çevir. Acı senin yanına hiç uğramayacak sanki. Sanki hep öyle dimdik ayakta durabileceksin. En güçlü görünen en kötü dayanır. Ya sonunda Aysel bile ağladı. Buradan uzakta, yalnız bir odada. Neydi adı o kadının? İşte o eski tanışının gerillacı olduğunu öğrenince çoktandır unuttuğu çocuksu gülüşüyle gülüp dururken ağladı. Ben ağlattım, başardım, ağlattım onu. Telefonu yüzüne kapattı. Artık tükendi işte, artık intihar etmiştir. Son basamakta tökezliyorum. Gören oldu mu? Sırıtıyorum. Sırıtmamı bir türlü engelleyemiyorum. Çok istiyorum doğrusu. Sırıtıp duracağıma ağlayayım istiyorum da bir türlü başaramıyorum. Ömer abi, hadi bakalım Ayşen, hadi güzel çocuk. Şimdi doğruca Ali Usta'nın elleriyle aydınlatılmış gelin odasına. Bak orada, senin yeni evinde, senin yaşında bir çocuk, Hakan yaşında bir çocuk, dayısının yanında çalışıp duruyor. Bu saatte bile. Bak bakalım ona, o abisi Ahmet'i vurmayı düşünüyor mu hiç? Hakan ne demiş? Vuracağım seni düğününde. Ya girerken o kulübe ya çıkarken mi demiş. Gördün mü bizim koruyamadığımız seni Ercan'dan Hakan kurtaracak. O gülmelerimden birine yakalandım. Geçiştiremiyorum. Ahmet'in yüzü nasıl değişmişti öyle. Kadınların pastayı dağıtışları hele bir mevlütte okunmuş helva dağıtıyorlar sanki. Ha ha ha. Delirdin mi? Neyin var? Tezel'in sesi mi bu? Kendi sesi mi bu? Kendi sesim mi? Güzel, çok güzel. Tezel'in sesi ise de güzel, benim sesimse de güzel. Delirdin mi? Neyin var? En tedirgin olmayacak kimselerin bile seslerinin tedirginleşmesi. Ne güzel, çok güzel. Biri omuzlarımdan tutmuş silkeliyor. Kendine gel. Kendine gel prof. Burası senin üniversiten değil. Hadi bakalım, yıka şu bokları. Gülümseyerek bakıyorum Hela'nın boklarına. Gülme profesör gülme yalatırım şimdi ha. Herif beni kolumdan yakalamış amma da tartaklıyor. Böyle çıldırmış gibi tartaklayıp durmasa gülmeyeceğim. Gençliğimde de benzeri gülme krizlerim tutardı. En çok kız kardeşim Zeynep'in şımarıklıklarına kahkahayı basınca o da gülmesene gülmesene diye üstüme çullanıp iyice zıvanadan çıkınca. Adam beni tartaklayıp durmasa gülmezdim. Hela'yı da daha iyi yıkayabilirdim. Elimde değil. O başımı duvarlara sürttükçe gülüyorum. Ben güldükçe adam zıvanadan çıkıyor. Bu aydın takımıyla başımız dertte kumandanım. Bunlara yeni yöntemler uygulamalı. Hadi prof, kalk bakalım, yürü benimle. Gülümsüyor albayım, gördünüz mü? Gülümsüyor. En çok bu adam çileden çıkarıyor beni albayım. Albayım, emredin bunu başkasına versinler. Yoksa delireceğim albayım. Öyle mi? Bağlayın şunun ayaklarını ulan. Elimde değil, elimde değil. Adamdan çok kendim kendimin gözü önüne geliyorum. Daha çok gülüyorum. Bir akşam üzeri. Yahu bu zır deli. Zır deliden çıksa çıksa bunak bir profesör çıkar. Vatanın temeline dinamit koyacak biri çıkmaz. Bir piyangoda benim biletime vuran büyük ikramiyenin nice vergisi var daha ödenecek. Kurtulduğunu sanırken sen artık zor gülerdin. Kim bu? Ayşel mi başı omzumda duran? Aysel mi? Tezelmiş. Hayret. Başı omzumda hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne maskara bir gece bu be. Ne mamum bir düğün. Allah kahretsin ya. Bu maskara gece, bu mamum düğün... En çok gülenimize en çok ağlatıyor. En aldırmazımız en çok yaralanıyor. Neredeyiz? aşağıda, birkaç saat önce yığınla kimsenin kürklerini, hepsini değil elbet, koyu renk paltolarını, rölöve ve fötr şapkalarını, onlarla birlik geçmişlerinin yarısını da bıraktıkları vestiyerin önündeyiz. Daha birkaç saat önce sepet sepet, buket buket çiçeklerin koşturularak en üst kata çıkarıldığı kapının önündeyiz. Ali Usta'nın kır çiçekleri bu barajı nasıl yıktı? Bunca yozluk arasına kara bulutları yarmış kış güneşi örneği nasıl sızdı? Kapının ağır, kurşun rengi camları ardında toplum polisleriyle askerler, Tuncer'in dar bir pencereden seyrettiği, buraya hiçbir güzellik kolay kolay sızamaz. Ali Usta da amma romantik adammış, amma romantizm bir yandan da. Ayşe'nin yüreğinde bir küçük güzelliğin izi kalsın diye o çiçekleri her yerde küçük bir ışıldak gibi dolaştırabilmek için kendisine de ha ha ha. Gülme, gülme diyor Tezel. Neyin var? Dinle. Dinliyorum. Merdivenlerden aşağı, ta buraya hora tepen ayak sesleri, sarhoş haykırışlar dökülüyor. Ateş düştü şalvara, ateş düştü şalvara. Yukarıdakiler şalvara düşen ateşle hora teperlerken, pullu giysisi üstüne yemyeşil bir pelerin atmış, kilolarca boyalı bir kadın giriyor içeri. Yanında pala bıyık bir adam. Pelerinin açık önünden kadının çıplak göbeği görünüyor. Sonra pullu iki kapçıkla örtülmüş göğüs. Kadının tam üç yeri pullarla, boncuklarla kapatılmış, kestirmeden. Şimdi bu kestirmeden örtülmüş yerlerine banknotlar ard arda sokuşturulacak. Sonunda kadın tüm generalin masasına çıkacak, aile masasına. İlkel toplumun bir üyesi olarak parmaklarımla tek tek saydığım artık öteberi, salam dilimleri, katı yumurtalar arasında kıvranmaya, kalça göbek sallamaya başlayacak. İşkembelerle paçalar arasında derken geri yatıp alnını tüm generale uzatacak. Paşanın eli bir türlü cebine gitmeyecek. Eli salt dansözün tombul beyaz bacaklarına gidecek. O zaman İlhan bir kez daha Hayrettin Özkan'ın yardımına koşacak. Gittikçe borçlanıyor paşa, her adım başı. İlhan tutup 11. banknotu dansözün alnına yapıştırıyor. Aynı anda Hayrettin Özkan'ın kulağına fısıldıyor. At şunun baldırına bir çimdik paşam. İlhan'ın kışkırtıcılığı kadının baldırlarına, göbeğine ve göğüslerine eklenince paşa ne yapsın? Artık o zaman Hayrettin Özkan biraz daha borçlu kalacak ve müteşekkir. Dansöz paşa tarafından onurlandırılmış baldırını ovuştura ovuştura aile masasından uzaklaşırken paşanın da şurasında usul bir pişmanlık. Bu düğün biter. O borçlar nasıl ödenecek? Paşa terliyordu zaten. Şimdi daha çok terleyecek. Kolay mı her şeyin üstüne vatanı koymak? Her şeyde yalnız ikiye ayrılmıyor işte. Araya bir de asi oğul giriyor. Ha ha ha. Dinle diyorum Ömer. Gülme, dinle. Dinliyorum. Bir ses. Ne var ne yok diyor. Polis Ahmet koca düğümlü kravatını çözmüş. Dişlerinin arasında bir kibrit çöpü kapının içinde duran bir toplum polisine gizlice bir yudum rakı içiriyor. Gördüğümü gördü. Bozulmasa bozulmayabilir. O bir türlü engelleyemediğim gülüşüme sinirlenebilir. Oysa polis Ahmet bozuluyor. Önümde ikinci kez utanca itilmiş buluyor kendini. Başı önünde, ağzında çiğnemeden dura kalan o kibrit çöpü. Bir şey söylemek istiyor sanki. Ama ya o kibrit çöpünden ya benim dinmez gülüşümden buna olanak bulamıyor.